Ayrım 2.
Biskotrap bir gün şansımız yardım ederse uzun süre burada kalmayız dedi. Şimdi bulunduğumuz yer iyi bir balık yatağı değil dedi. Harvey kovayı nasıl sallaması gerektiğini öğrenmiş su çekiyordu. Öyle mi? O halde değişiklik olsun diye kötü bir yerde kalmamızın da zararı yok demek. Den atıldı. Görmek istediğim tek yer Doğu Burun. İşte o zaman istediğin bütün insanlar orada göreceksin Harvey. O zaman kimse belirli saatlerde yemek yiyemeyecek. Çok acıkınca bir şeyler atıştıracaksın. O zaman çok çalışmanız gerekecek. Gözlerini açamayacak hale gelince uyuyacaksın. Seni bir ay sonra kurtardığımız için dua et. Yoksa yaşlı kıza karşı koyacak gücün olmazdı. Harvey haritaya bakmıştı. Yaşlı kızın türlü garip isimleri taşıyan kayalıklardan meydana gelen yeri verilen ad olduğunu biliyordu. Orası yolculuğun dönüş noktası olacaktı. Koridorda boyu 120, eni 150 santim olan kara tahta asılıydı. Harvey bunun niye yaradığını bilemiyordu. Fakat birkaç gün sonra bir sis düdüğünün sesi duyuldu. Uzun Jack, koca yelkenli, boylamı anlamak için bağırıyor dedi. O sırada sislerin arasından kırmızı yan yelkenleri olan üç direkli gemi çıktı. Büyük tekneyi üst yelkenini indirirken çığlık ve feryatlar koptu. Aha, Muhabono, Kui, Klaus Poyot, Sitimalo, Sitipier et Mokino. Yelkenlidekiler böyle bağırarak yumbaşlıklarını sallıyor ve gülüyorlardı. Saltus Harvey'e dönerek, delikanlı sen Fransızca biliyor musun diye sordu. Tütünümüz de kalmadı. Harvey cesaretle evet diye cevap verdi. Fransızlar ah tabak tabak diye haykırarak yine güldüler. Tomplet anladılar. Haydi kıyıya atlayıp oraya gidelim. Gel Harvey tercümanlık yap. Tomplet ve Harvey'i büyük teknenin siyah boyalı bordasından çekip yukarıya alırlarken bağırışmalar ve kargaşalık anlatılacak gibi değildi. Harvey bir süre konuştuktan sonra kendi Fransızcasının o bölgedekini güç olmadığını anladı. Onun için de konuşacak yerde baş sallayıp sırıtmakla yetindi. Fakat elini kolunu sallayan Tomplet istediklerini rahatlıkla anlatabiliyordu. Az sonra ticarete başladılar. Fransızların bol tütünü vardı. Tütüne karşılık kakao ve peksimet istiyorlardı. Harvey yiyeceklerin sahibi olan Disko ile durumu konuşabilmek için geri döndü. Geriye döndüğünde de Fransız yelkenlisinin dümeninin yanında kakao tenekeleri ve peksimet torbaları asıldı. Az sonra Tomcat bir domuz kuyruğuyla bağlanmış bir torba dolusu için yiyecek tütün ve pipo tütünüyle döndü. Yeşili gemiciler uzaklaşırlarken Harvey onların şarkı söylediklerini duydu. Alınan tütünler burada izin çalışanlarına dağıtılınca Harvey nasıl oldu da bunu Fransızca'nı anlamadılar? Buna karşılık sinir işaretlerini anladılar. Flet güldü. İşaretle konuşma. Evet ben işaretle konuştum. Bu senin Fransızcandan çok daha eski bir dildir Harvey. O Fransız gemileri bu dili anlayanlarla doludur. Sen de onlardan mısın? Denizci piposunu doldurdu. Öyle gözüküyor değil mi? Harvey okyanusta yeni bir durumla karşılaşacağını düşünmeye başlamıştı. Harvey'i en çok şaşırtan şeylerden biri de bazı teknelerin istedikleri gibi koca Atlantik'te dolaşmalarıydı. Harvey böyle düşünmekteyken ilginç bir karşılaşma oldu. 3 mil kadar arkalarından büyük bir sınır gemisi geliyordu. Bu büyük geminin küpe işlevleri tamamen tahtalarla kaplanmıştı. Geminin her tarafı sınır kokuyordu. Heyecanlı bir gemi subayı elindeki megafonla onlara seslendi. Disko da burada izi geminin rüzgar altına sürerek kaptana düşüncelerini açıkladı. Geminin kaptanı sistem yollarını kaybettiklerini söyledi. Demek yolunuzu kaybettiniz ha? Siz yolunuzu bulmayı hak etmemişsiniz zaten. Sizin işiniz gücünüz açık denizlerde herkesin yolunu kesmek. Gözleriniz yolda değil kahve fincanlarının içinde. Bunu duyan kaptan Disko'ya bir şeyler söyledi. 3 günden beri önümüzü göremiyoruz. Görmeyen gözlerle gemiyi idare edebileceğimizi mi sanıyorsunuz? Disko bunu ben nasıl yapıyorum diye karşılık verdi. Kaptan ben bulunduğunuz yeri soruyorum. Belki bize bilgi vermek zahmetinde bulunursunuz. Kaptan Disko nutuk atmaktan vazgeçerek kaptana kısaca enlem ve boylam hakkında bilgi verdi. Ertesi gün bol balık tuttular ve sonra Cilipitman'ı rastladılar. Bağırarak teknedekilere şanslarının açık olmalarını dilediler. Disko akşam yemeğinden sonra Dan ve Manuel'i Brubez'in halatına şamandıra takmaya yolladı. Onlar söylenimi yaparken Cilipitman'dan bir kayık yaklaşarak bunun nedenini sordu. Denizin dipnot şamandıra. Denizde yol göstermeye, bir tehlikeyi veya geçiş yolunu haber vermeye yarayan yüzercisi. Dibi kayalık olmadığına göre demiri biraz yukarı kaldırmanın gereği yoktu. Ben neşeli neşeli güldüm. Babam 5 mil ötemizden geçecek bir feribotun bile tehlikeli olacağını söylüyor. Gemici, öyleyse babam neden buradan gitmiyor dedi. Çünkü siz gelip onun rüzgar olmayan tarafından demir attınız. Babam hiçbir teknenin kendisine bunu yapmasına izin vermez. Hele bunu yapan sizinki gibi oradan oraya sürüklenen bir tekneyse. Adam homurdandı. Bu sefer demir taramıyoruz. Ben o zaman sordu. Öyleyse nasıl belirli yerlerde kalabiliyorsunuz? Tekne demir taramıyorsa neden ona yeni beslenen yelkeni taktınız? Adam bağırdı. Hey Portekizli laternacı. Mermini alıp Gloucester'a geri götür. Okula dön Ben Trapp. Ben de haydi oradan Tulum diye bağırdı. Çünkü Ceri'deki gemicilerden birinin bir kış önce işçi tulumu yapan bir fabrikada çalıştığını biliyordu. Dipnot, laterna, kolu çevrilerek çalınan sandık biçiminde bir tür ork. Karides, Gloucester karidesi. Haydi git navalı. Gloucester'lı bir erkeğe Nova Scotia demek hiç de hoş karşılanmazdı. Durmuş olan rüzgar güneşin batmasıyla esmeye başlamış ve güçlenmişti. Fakat deniz bir balıkçı kayığının yerinden oynatacak kadar dalgalanmamıştı. Ancak Jerry Pittman kendi başına bir kanunu sayılabilirdi. Çocukların çalışması sona ererken tekneden atılan uzun namlulu silahın sesini duydular. Dan, işte geliyor baba, aman diye bağırdı. Orada başka bir tekne olsaydı disko tehlikeye razı olabilirdi. Çünkü başka bir tekne yardım edebilirdi. Jerry Pittman'a gelince iş değişiyordu. Uskuna sanki koca denizde yelkanmamış gibi üstlerine gelmekteydi. Buradayız seren ve baş yelkenliğini açmıştı. Disko öbür tekneye gerekenden fazla yer bırakmadı. Harvey birden kocaman bir şeyin yüzerlerine doğru geldiğini fark etti. Şaşkın şaşkın başını kaldırıp baktı. Bir vapurun dağ gibi burnunun hızla yaklaştığını gördü. İlerlerken su diye çıkardığı ses insanı korkutuyordu. Önce merdiveni gözlerinin önünden geçip kayboldu. Longboz, dipnot, longboz. Kanalalarla alt güvertileri aydınlatmak için bordulardan ve güvertelerden açılan yuvarlak pencere. Birliklerinden çıkan ışık denizi aydınlatıp hızla yanından geçti. Harvey'in dua için kaldırdığı ellerini vapurdan püskülen buhar ıslatıp haşladı. Burada yüzün üzerinden fışkırarak geçti. Sisli arasında bir vapurun arka tarafı kayboldu. Küçük uskuna pervanenin allak bullak ettiği suda bir ceviz kabuğu gibi sallanıyordu. Harvey heyecan ve korkudan bayılacak gibiydi. Tam bu sırada korkunç bir çatırdama duyuldu. Sonra uzaklardan bir sesin ''Durun bizi batırdınız'' diye bağırdığı duyuldu. Harvey korku ve heyecanla biz mi batıyoruz diye sordu. Ben hayır başka bir gemi battı. Sen çan çal ben gidip bakacağım. Yarım dakika sonra Harvey, Pen ve aşçı hariç herkes kayıklara atlayıp uzaklaşmıştı. Bir uskunanın ortasından kırılmış bir mizana direği buradan zihninden yüzerek geçti. Arkasından içi boş yeşile boyanmış bir sandal gelip geminin yan tarafına dayandı. Sanki güverte yalınmasını ister bir hali vardı. Sonra yüzü ters dönmüş, parçalanmış bir ceset geçti. Pen'in rengi korkudan değişti. Neredeyse bayılacaktı. Her gün umutsuzlukla çana vurmaya devam ediyordu. Her dakika batırmaktan korkuyordu. Sandal geriye döndüğü zamandan, Jerry Chessman'ın gemisi tam ortasından ikiye bölünmüş. Paramparça olarak etrafa dağılmış dedi. Babam ihtiyacı ısın ölüyü görebildi. Ondan başka kimse kurtulamamış. Adamın oğlu da gitmiş. O Harvey, doğrusu bu çok dayanılmaz bir şey. Ötekiler kır saçlılığını güverteye çıkarırlarken genç çocuk hıçkırarak ağlamaya başladı. Yaşlı adam, beni neden kurtardınız sanki? Disko neden kurtardın beni? Bıraksaydın da boğulup ölseydin diye inliyordu. Disko elini adamın omzuna koydu. Adam şaşkın gözlerle dudakları titreyerek tayfalara bakıyordu. O zaman Pen yüksek sesle konuşmaya başladı. Yüzü tamamıyla değişmiş, yaşlanmış, ağırbaşlı bir hali vardı. Akıllı bir adam tavrına kuvvetli bir sesle Allah verdi, Allah aldı dedi. Ona şükürler olsun. Ben onun yardımcısıyım. Onu bana bırakın dedi. Sahiden siz onun yardımcısı mısınız? Öyleyse oğlumu geri getirmesi için ona dua edin. 9000 dolarlık gemiyle 10000 kilo balığı da dualarınla geri getir bakalım. Eğer beni kurtarmasaydınız dul kalacak olan karım kadıyla boğulmayacaktı. Ve o zaman bizim ne olduğumuzu asla bilmeyecekti. Oysa şimdi ben başımıza gelenleri ona anlatmak zorundayım. Oğlum öldükten sonra benim yaşamamın ne önemi var? Disko, bu durumda sana ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Şimdi biraz yatıp dinlen dedi. Oğlunu bütün yaz boyu çalıştırarak sağladığı emeğini, gemisini 30 saniye içinde kaybeden bir adama söylenecek söz bulmak, onun acılarını azaltmak gerçekten zordur. Yaşlı adam üzgün üzgün, biliyorum artık elden bir şey gelmez dedi. Bu sonbaharda ekmek parası kazanmak için Gloucester'a gelenleri sandalımla gezdirmem gerekecek. Ben birden ayağa kalktı. Emir verir gibi yaşlı adama benimle aşağıya gel dedi. Yaşlı kaptan kim olduğunu bilmiyorum ama seninle geleceğim dedi. Belki kaybolan 9000 dolarımın birazını geri alırım. Pen onu kameraya götürüp kapıyı kapattı. Salter amca heyecanlanmıştı. Bu bizim Pen değil dedi. Jacob Bowler. Bir insanın bu kadar canlı gözlerle baktığını hiç görmemiştim. Pen ve Jason'ın yüksek sesle konuştukları işitiliyordu. Daha sonra yalnız Bill'in sesi duyulmaya başladı. Salter şapkasını çıkardı. Çünkü Pen dua ediyordu. Daha sonra ufak tefek adam merdiven başında göründü. Yüzü tel içindeydi. Sanki karşısındakileri hiç tanımıyormuş gibi konuşmaya başladı. Ben Allah'a yalvardım. Bu adamın oğlunun yaşaması için dua ettim. Benim çocuklarım gözlerimin önünde boğuldular. Onlar için dua etmedim. Ama şimdi bu adamın oğlu için dua ettim. Ve oğul geri gelecektir. Herkes hayretler içinde ve bir parçada acıyarak Pen'e bakıyordu. Tam bu sırada bir uskunanın çanı çalındı. Çan hemen yanı başlarında çalınıyordu. Sesliğin arasında bir ses yükseldi. Hey Disco, Jimmy Chesman'ın başına gelenleri duydun mu? Pen birden ayağa fırlayarak onun oğlunu buldular diye bağırdı. Geliniz ve sakin olunuz. Allah'ın kudretini gördünüz. Disco titrek bir sesle Jason'ı biz kurtardık. Başka kurtulan var mı? Diye sordu. Biz sandalla geçerken batan geminin ön kasarasında baygın bir halde yatan birini bulduk. Dipnot kasara. Geminin baş yakıç tarafında asıl güverteden yüksek olan kısa güverte. Başında hafif bir yarası var. Bulunan kimdir? Burada izle bulunanların kalbi heyecanla çarpıyordu. Aşağıdan hafif bir ses sanırım genç Oliver olacak diye karşılık verdi. Pen ellerini havaya kaldırdı. Bir şeyler mırıldandı. Harvey onun alnında güneş gibi bir şeyin parladığını yemin edebilirdi. Yem gemisinin kaptanı, ihtiyarı bize verseniz iyi olmaz mı? Dedi. Biz balık yemi ve demir almak için gideceğiz. Adama ihtiyacımız var. Biz ona elimizden gelen özünü göstermeyiz. O benim karımın halasıyla evlidir. Aynı zamanda akraba sayılırız. Disco, gemiden ne isterseniz size verebilirim dedi. Başka bir şeye ihtiyacımız yok ama sağlam bir demir verebilirseniz memnun olurum. Genç onu fazla heyecanlanmaya başladı. Babasını buraya yollayın. Pen gidip üzüntüsünden kendinden geçmiş olan adamı kaldırdı. Tom Platt de kürek çekerek onu öbür tekneye götürdü. Adam teşekkür etmeden ayrıldı. Ne olacağını, ne ile karşılaşacağını da biliyordu. Sis yeniden bastırdı. Pen o anda sanki vaaz verecekmiş gibi derin bir soluk aldı. Sonra dimdik duran vücudu birden büküldü. Parlak gözlerindeki ışık söner gibi oldu. Sesi de titriyordu. Şimdi bir tavla partisine başlasak nasıl olur? Salter, tam sırası. Ben de sana şimdi bunu teklif edecektim dedi. Disco, demiri alın. Bir an önce şu pis suları terk edelim diye bağırdı. Emir her zamankinden daha çabuk yerine getirildi. Tekne yollanırken uzun Jack Disco'ya, şimdi bütün bu olanlar hakkında bir şeyler söyleyebilir misin diye sordu. Disco, geminin batması, bu olanlardan birinin teknemizin yanından geçmesi, Pen'e kendi çocuklarının başına gelenleri hatırlattı. O zaman bir anda Jason'ı teselli etmek için aklı başına geldi. Benim anladığım bu. Pen'i sakinleşmiş halde karşılarında görebilmeleri için 3 saat beklemeleri gerekti. Onlara bir rüya gördüğünü söyledi. Onların sustuklarını görünce de neden sustuklarını sordu. Cevap vermediler. Disco bu olayı izleyen 3-4 gün herkesi acımasızca çalıştırdı. Balık avına çıkmadıkları zamanda da teknedeki yiyecekleri başka bölümlere taşıdılar. Sisli içinde uzun süre oynar gibi yol aldıktan sonra bir sabah Disco baş altına seslendi. Çabuk olun çocuklar, işte şehre geldik. Harvey ilk kez utanıyor. Harvey ömrünün sonuna kadar o manzarayı unutamadı. Bir haftaya yakın sürede görünmeyen güneş ufuktan biraz yükselmişti. Balıkçı filolarından biri kuzeyde, biri batıda, biri de güneyde demirlenmişti. Orada en az 100 uskuna vardı. Uzakta da 4 kişi yelkenli Fransız tekneleri birbirlerine selam verir gibi sallanıyordu. Her uskunadan kayıklar indiriliyordu. Adamlar birbirlerine el sallıyor, haykırıyor, ıslık çalıyorlardı. Bu arada suyun üstü güvertelerden atılan çöplerle doluydu. Buradayız kuzeydeki filonun yanından geçerken Disco sırayla bütün dostlarına el salladı. Sonra uskunayı ustalıkla limana demirleyiverdi. Sorular, cevaplar birbirini izliyordu. Gençler Dan'la şakalaştılar. Kırıcı konuşan Dan de onlara hiç sevmedikleri takma ağzlarıyla seslenerek sağlıklarını sordu. Manuel'in vatandaşları onunla kendi dillerinde konuşuyorlardı. Hatta sessiz aşçının bile bumbaya oturup bir ahbabıyla çevir dilinde konuştuğunu duydular. Bu arada dikkatle demir attılar. Çünkü etraf boydan boya kayalıktı. Dikkatsizlik demir kaybına, iplerin yıpranmasına yol açabilirdi. Demirin ipine bir de şamandırat attılar. Sonra kayıklar bir milyon kadar ötede demir atmış olan diğerlerinin yanına gitti. Kalabalığın arasına girdiklerinde kayıklar birbirine vuruyordu. Harvey kürek çekişi konusundaki sözleri duyunca kızardı. Burada türlü dil ve lehçe konuşulmaktaydı. Şarkılar söyleniyor, bağırılıyor, hiç duyulmamış küfürler işitiliyordu. Oradakilerin çoğu da Harvey'le alay ediyorlardı. Harvey ömründe ilk defa utandığını hissetti. Danny balık kepçesini kaldırdı. Dikkatli ol, sana daldırmanı söylediğim zaman hemen daldır. Balık sürüsü nereye değse yenir. Nereye duracağız Tompkins? Tompkins kayıklarını itip çekti. Eski dostlarını selamlayıp yine eski düşmanlarına tehditler savurarak küçük filosunu kalabalığın rüzgarsız tarafına götürdü. Az sonra gümüş renkli balıklar yağmur damlaları gibi ortaya çıktılar. Bunu Marina'lar izledi. Kepçeler hızlı hızlı suya daldırılıyordu. Balıkçılar bağırarak dostlarına öğütler veriyorlar, dikkatli davranmaları gerektiğini söylüyorlardı. Teknelere vuran demirden yapılmış iplerin çıkardığı ses, çırpınan marinalar ve onların başlarına indirilen tahtaların takırtısından başka bir şey duyulmuyordu. Doğrusu çok güzel bir aldı. Hava kararırken gaz lambalarının ışığında balıkları temizlemek için burada ize döndüler. Güvertenin ortası tepeleme balıklarla dolmuştu. Balıkları temizlerken uyuyakaldılar. Ertesi gün birkaç kayık kayalıkların biraz yakınına doğru gitti. Harvey de onların arasındaydı. Orada sürüsüyle marina vardı sanki. Öğle üzeri iş biraz azaldı. Kayıklar da eğlence aramaya başladılar. Deniz kabarana kadar kürek çektiler. Balık tuttular ve gevezelik ettiler. Sonra kayıklar bordalarını korumak için birbirlerinden uzaklaştılar. Balıkçılardan biri, deniz böyle kabarmaya devam ederse kayalık tehlikeli olur diye bağırdı. Yüzü pek gençler onu dinlemediler. İyice karaya yaklaştılar. Sisin olduğu yerden neşeli sesler yankılandı. Kocaman bir yelkenli gemi sisliğin arasından çıktı. Harvey, bu da Fransız gemisi mi? Diye sordu. Ben, o bir Baltimore gemisi. Bana kalırsa geminin süvarisi ilk kez bir balıkçı filosuyla karşılaşıyor. Yelkenlinin arkası dalgalara girince altı adam birden bağırdılar. Ah, işte kayalığa çarpıyor. Aslında pek tehlike yoktu. Gemi yoluna gitti. Kayalık bütün gece sert sesler çıkararak homurdandı. Ertesi sabah deniz iyice kabarmıştı. Herkes balığa gitmek için birinin ortaya çıkmasını bekliyordu. En sonunda Günün Gözü adlı geminin sahibi havanın yumuşadığını sanarak kayıkları indirdi. Bir dakika sonra kayıklar köpüklü dalgalar arasında bata çıka gidiyorlardı. Fakat o gün Disko Trap burada denizdekilere balık temizleterek uskuyadan ayrılmalarına izin vermedi. Gece kuvvetli bir fırtına çıkmıştı. Miçolar sandalların makaraları yanında fenerleri ellerinde güçlükle duruyor, adamlar herhangi bir tehlikeyi önlemek için hazır bekliyorlardı. Karanlıkta acı bir bağırtı sesi duyuldu. Sandal, sandal! Harbi neden kayıt çengelerinin yanında fenerlerle bekliyorlardı. Adamlar da kayıtları yukarı almak için hazırlandılar. Sonunda Liberty kayıklarına ranzalarda kurtarılan adamlarla doldu. Burada yüz gemisi diğer balıkçı gemilerinden bir hafta önce döndü. Rıhtında iri bir bohçanın üzerinde oturmakta olan şişman bir kadın hemen geminin içine atladı. Beni kucaklayıp yanaklarından öptü. Bu kadın benim annesiydi. Şimşeklerin aydınlığında teknelerin yaklaşmakta olduğunu görmüş ve hemen rıhtıma koşmuştu. Oğlunu sıkı sıkı kucakladıktan sonra kendine gelmiş ve Harvey'i görmüştü. Disko karısına Harvey'in kim olduğunu kısaca anlattı. Şafak sökerken hep birlikte Disko'nun evine gittiler. Gemidekilerin tümü gezmek için sokaklara döküldüler. Harvey'in ilk işi ailesine bir telgraf çekmek oldu. Ben'le birlikte gezdikleri bir sırada telgrafı Dan'a gösterdi. Kimseye bir şey söylememesini rica etti. Kendisine bir türlü inanamayan Disko ve öteki arkadaşlarının şaşkınlıklarını görüp eğlenmek istiyorlardı. Sadece Dan ona inanmıştı. Ama anlattıklarının hepsinin doğruluğundan gene de kuşku duymaktaydı. Akşam yemeğini neşeyle yediler. Yemekten sonra bir ara Disko Harvey'e, "Harvey, senin şu milyoner babandan bir haber var mı?" diye sordu. Onun yerine Dan cevap verdi. "Harvey'in ailesi mi? Onların büyük bir işleri olmadığını sanıyorum," dedi. Aksi halde şimdiye kadar onlardan söz edildiğini duyardık. Babasının batıda bir bakkal dükkanı varmış. Sana bir $5 vereceğini umarım baba. Telgraf yerine ulaşıyor. Harvey'in babası olan Harvey Jane, Haziran ayı sonlarında karısını karşılamak için doğuya gitmişti. Kadın bitkin bir haldeydi. Mrs. Jane gece gündüz oğlunun denizlerde boğulduğunu düşünüyordu. Kadın kendisini iyice bitkin hissediyordu. Mr. Jane karısına bakmaları için doktorlar, hemşireler ve hatta din yoluyla hastaları iyileştiren adamlar bile tuttu. Fakat hiçbirinin faydası olmadı. Mrs. Jane hareketsiz yatıp inliyor, gelenlere durmadan oğlunu anlatıyordu. Kadıncağız oğlunun öldüğünü kabul edemiyordu. Mr. Jane karısının üzüntüden kendine bir şey yapmasından, intihar etmesinden korkuyordu. Bu nedenle eşini gözetlemesi için adamlar tutmuştu. Mr. Harvey kendi kederinden pek az söz ediyordu. Kederinin ne kadar derin olduğunun farkında bile değildi. Ama bir gün yazı masasındaki takvime bakarak yaşamanın ne yararı var deyince acısının derinliğini de anladı. Mr. Harvey bu olay başına gelene kadar daima umutla yaşardı. Bir gün kendisi bütün işlerini tamamlayacaktı. Oğlu da o sırada koleji bitirmiş olacaktı. O zaman oğluyla dürüstçe konuşacak ve sahip olduğu şeyleri ona verecekti. Böylece birlikte yıllarca büyük bir zevkle çalışacaklardı. Yaşlı adam oğluna yardımcı olacaktı. Ama yazık ki biricik oğlu ölmüştü. Oğlu denizde kaybolmuştu. Üstelik karısı da ölüyordu. Daha da kötüsü çıldırmak üzereydi. Adam bir sürü doktor, hemşire, yardımcı, hizmetçi ve bakıcıyla uğraşmaktan yorulmuş, ne zaman da işinin durmadan değişen istekleri ve umutsuzluğu karşısında cesaretini de kaybetmişti. Artık düşmanlarıyla uğraşacak gücü bile kalmamıştı. Karısını San Diego'daki yeni saray gibi bir yere götürdü. Kadın burada hizmetçileri ve hasta bakıcılarıyla oturuyordu. Mr. Jane'le bir sekreter ve aynı zamanda telgrafçı olan bir daktilo ile birlikte balkonlu bir odaya yerleşmişti. Dört tren yolu şirketi arasında fiyatlar yüzünden savaş başlamıştı. Jane'in bununla ilgilenmesi gerekiyordu. Sonra Oregon'daki kereste fabrikalarında da büyük bir grev olmuştu. Bu yüzden Kaliforniya eyaleti yasalarına göre Jane'i dava edeceklerdi. Mr. Jane mücadeleden yılacak adam değildi. Fakat şu anda çok bitkindi. Hatta kendi kendine bütün işleri bırakıp iş hayatına ayrılsam ne olur sanki diyordu. Mr. Jane yine de her şeyi bırakıp gitmenin kaçmak olacağını düşünmekteydi. Her işi büyük paralar karşılığı sigortalanmıştı. Tam bunları düşündüğü sırada bir haber alan telgrafçı kız aldığı haberi heyecanla sekreteri uzattı. Heyecan yaratan telgrafta şunlar yazılıydı: Transatlantik'ten düştükten sonra buradayız adlı uskuna tarafından kurtarıldım. Şimdiye kadar Banks'te avlandık. Her şey yolunda. Massachusetts'ta, Gloucester'da para ve haberleri bekliyorum. Burada Disco Trap'la gönderebilirsiniz. Ne yapacağımı bildirin. Annem nasıl? Harvey ve Jane. Mr. Jane yıldırımla vurmuşa dönülü. Başını masaya dayayıp derin bir nefes aldı. Sekreter hemen Bayan Jane'in doktorunu çağırmaya gitti. Doktor geldiği zaman Bay Jane'i odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşırken buldu. Bay Jane telgrafı doktora uzattı. Bunun için ne dersiniz? Bu doğru olabilir mi? Sakın bir yalan olmasın diye arka arkaya sorular sordu. Doktor, hiç kuşkunuz olmasın, telgraf oğlunuzdan dedi. Yani bu telgrafı şimdi karıma verebilir miyim? Neden olmasın? Telgrafı çeken kesinlikle oğlunuzdur. Biraz sonra Bay Jane haberi karısına söylediği zaman Bayan Jane öyle bir sevinç çığlığı attı ki bahçedekiler bile bunu duydular. Bay Jane de hemen adamlarına emir verdi. Doğruca Boston'a gitmemiz gerek. Özel tren hemen hazır olsun. Yolda beklememiz için gerekli yerlere hemen telgraf çekin. Aynı zamanda Harvey'e de başka bir telgraf çekildi. Şu gün şu saatte Boston'da bulunması bildirildi. Özel trenin Chicago'ya kadar gidebilmesi için 4 şirketin hatlarından geçmesi, 4000 kilometrelik yol aşması ve 170 trenin ona yol vermesi gerekiyordu. Bütün bu sorunlar en kısa sürede halledildi. Tren tüm engelleri aşarak tam 87 saat 35 dakikada Boston'a vardı. Harvey istasyonda onları bekliyordu. Anne, baba ve oğlun kavuşmaları oldukça heyecanlı oldu. Özel trenin lokantasında bunu kutluyorlardı. Bay ve Bayan Jane karşılarında oturan oğullarını süzüyorlardı. Karşısında oturan genç balıkçı artık eski Harvey değildi. Yapmacık hareketleri, şımarıklıkları yoktu. Kendine güvenen bir gözle çevresine bakıyor, saygılı bir şekilde konuşuyordu. Ayrıca hareketleriyle bu değişikliğin devamlı olacağını gösteriyordu. Harvey başından geçenleri sonuna kadar anlattıktan sonra annesi, "Peki niçin adama kim olduğunu anlatmadın?" diye sordu. Benim aklımı kaçırmış olduğumu sanıyordu. Cebimdeki dolarları bulamayınca ona kötü sözler söylemiş, hırsızlıkla suçlamıştım. Bayan Jane hışkırarak, vapurun tayfalarından biri o paraları direğin dibinde bulmuştu dedi. Harvey gemide neler yaptığını, kendisine çok iyi davranıldığını anlattı. Kendisini bulunmaktan kurtarmanın manuel olduğunu söyledi. Disco'nun oğlu Ben ve diğer arkadaşlarını anlattı. Bunları dinleyen annesi, ben kendi kendime senin nasıl olup da aklını kaçırmadığını soruyorum dedi. Nasıl mı anneciğim? Bir at gibi çalışarak, bildiği gibi yiyip kütük gibi uyuyarak. Mrs. Jane odasına çekildiği zaman Harvey babasının yanına sokulmuş ve kendisine iyi davranmakları için gemidekilere çok şey borçlu olduğunu söylemişti. Harvey oğlum, bana güvenebilirsin. Onlar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Disco hala benim delilikten kurtulmadığımı sanıyor. Yarın onları şaşırtmak istiyorum. Acaba özel trenimiz Constance'ı Gloucester'a götürmek mümkün mü? Benim orada yapacak işim var. Trap'a söz verdim. Kantarın başında ben olacağım. Tartılacak 295 kenter balık var. Mr. Jane oğlunun ne diyeceğini denemek için senin yerine parayla başka bir adam tutsak olmaz mı diye sordu. Hayır baba, buna kesinlikle razı olamam. Başladığım işi sonuna kadar götürmeliyim. Sabahleyin pencerelerden denizin serinliği eserken Constance sahildeki demir yolundan Gloucester'a doğru hızla ilerliyordu. Harvey kantarın başında balıkların son sepetini tartıyordu. Disko da onun yanındaydı. Ben boşalan balık sepetini görüyordu. Mr. Jane ona yaklaşarak baskülün başında duran Harvey'i göstererek "Bu çocuk kim?" diye sordu. "O gemi sahibinin baktığı bir çocuktur. Biz onu okyanusta bir gemiden düşerken kurtardık. O gemide bir yolcuymuş. Şimdi tam bir balıkçı oldu." "Yediğini hak ediyor muydu bari?" Dan adamın yüzüne şöyle baktıktan sonra Disko'ya seslendi. "Baba, birisi Harvey'in yediğini hak edip etmediğini öğrenmek istiyor. Gemiye çıkmalarına izin verir misin?" "Bayan için de bir merdiven uzatın." "Tabii, buyursunlar, memnuniyetle." Bay ve Bayan Jane gemiye çıkınca Disko Bay Jane'e, "Harvey'le merak ettiğiniz için mi ilgileniyorsunuz?" diye sordu. "Evet, o mert bir çocuktur. Onu kurtardığımız zaman bir parça rahatsızdı. Fakat şimdi iyileşti. Kameraya buyurun. Biraz dağınıktır ama kusura bakmayın." Mrs. Jane, "O burada mı uyuyor?" diye sordu. "Hayır, onun yattığı yer biraz ileridedir hanımefendi. Oğlumla birlikte aynı kamerada yatarlar." Ben sabahleyin Harvey'den onların kim olduğunu öğrenmişti. Ambar kapağından fısıldayarak seslendi. "Tom, Harvey'in annesiyle babası babamın yanındalar. Ama babam hala işin farkında değil. Harvey'in anlattıklarının hepsi doğruymuş." "Bize anlattığı dört atlı araba hikayesi de mi doğruymuş?" "Öyle sanırım. Gel babamın nasıl aldandığını sen de gözlerinle gör," dedi. Bu sırada Mrs. Jane'in "Sağlam bir karakter sahibi olmasına ben de sevindim. Çünkü o benim oğlumdur," dediğini duydular. Disko şaşırmıştı. Gözlerini iri iri açarak bir adama bir de kadına bakıyordu. Mrs. Jane açıklama yaptı. "Harvey'in telgrafını 4 gün önce aldık," dedi. "Buraya gelmek için Amerika'yı batıdan doğuya geçmek zorunda kaldık." "Ben özel trenle mi?" diye sordu. "Evet, özel trenle." Ben ne haber dergilerinden Disko'nun yüzüne baktı. Disko ne diyeceğini bilemiyordu. Burada uzun bütün mürettebatı orada toplanmıştı. Disko onları tek tek tanıttı. "Mrs. Jane, hepinize teşekkür ediyorum. Tanrı hepinizi mutlu etsin. Yalnız Harvey'i içinizden hanginiz kurtardınız öğrenmek istiyorum," dedi. Disko ona Manuel'i gösterdi. Mrs. Jane neredeyse adamın ellerine sarılacaktı. Daha sonra Dan'la de tanıştı. Harvey rıhtımda mutlu bir şekilde onlara bakıyordu. "Hello," diye bağırdı. Disko elini kaldırarak, "Ben yanılmışım Harvey. Düşüncemde aldanmışım. Sakın beni ayıplamayın. Sen şimdi gidiyor musun?" "Yo, paramın tamamını almadan burada izden bir adım bile atmam." "Haklısın. Ben onu tamamıyla unutmuştum. Öyle şaşırtıcı şeyler oldu ki," diyerek paranın geri kalan kısmını onun avuçlarına bıraktı. Mürettebat özel treni çok merak ediyordu. Mrs. Jane onları Harvey ile birlikte trene götürürken Mr. Jane kamerada kalıp Disko ile konuşmasını sürdürdü. Mrs. Jane en öndeydi. Harvey de yaldızlı, süslü, eşsiz konstansı bir kelime söylemeden onları gösterdi. Denizciler aynı şekilde vagona baktılar. Harvey, "Ben size söylemiştim." "Söylemiştim değil mi?" Harvey onlardan artık intikamını almıştı. Çünkü söyledikleri doğruydu. Mrs. Jane onları yemek için bekletti. Küçük masalarda, fırınlarda yemek yemeye alışık olan adamlar, sofrada inanılmayacak kadar nazik hareket ettiler. Burada izin kamerasında iki baba karşılıklı puro içerken birbirlerini inceliyorlardı. Disko, "Oğlunuza kötü bir şey yapmadım. Ona sadece bir şeyler öğrettim. İş hesaba gelince, kafası oğlumunkinden iki misli fazla çalışıyor," dedi. Jane ilgisiz bir tavır takındı. "Oğlunuzu ne yapmak niyetindesiniz?" "Ben basit bir çocuk. Ben balıkçılığı bırakınca küçük uskuna ona kalacak. Zaten bu işi sevdiğini de biliyorum. Hiç batıya gittiniz mi Mr. Trapp?" "Bir kez. Gemiyle New York'a gittim. Trenlerden hoşlanmam. Ben de öyle. Trapplar için tuzlu su yeterlidir. Kendisine yeteri kadar tuzlu su bulabilirim. O süvari olana kadar tabii. Nasıl olur? Sizin bir tren yolu kralı olduğunuzu sanıyordum. Çay gemilerim olduğunu bildiğinizi sanıyordum. San Francisco ile Yokohama arasında işleyen gemilerim var. Mavi hat şileplerini Morgan ve M. Quiet'ten bu yaz satın aldım." Disko Trapp oturduğu yerde adeta çöküp kaldı. "Ey ulu tanrım, ben çok yanılmışım. Şimdi mavi hattın şilepleri sizin mi? İnanın bilseydim burada bizi hemen çevirip hiçbir şeyi aldırmadan geri dönerdim. Çocuk gemilerden söz etseydi hemen işe anlardım. Ama onlar çok güzel teknelermiş. Söylemek istediğim şu, beni 1-2 yıl bana verebilir misiniz? Böylece onun kaptan olup olmadığını anlarız. Bana sorarsanız beni size tavsiye etmiyorum. Bununla birlikte beni öğretebileceğiniz fazla bir şey yok. Dümen kullanır. Oğlum teknelere alışıktır. Benle bu kış siz ilgilenirsiniz. Bahar başında da onu aldırırım. Biliyorum Pasifik çok uzakta ama oğlunuzu görmeyi her isteyişinizde bana söyleyin. Ben onun buraya gönderilmesini sağlarım. Hem bunun için bir sent bile harcamanıza gerek kalmaz. Benimle biraz gelirseniz sevinirim. Çünkü karımın da fikrini almak isterim." Disko'nun evine kadar gittiler. Bahçeye sanki bir deniz müzesi gibiydi. Bahçede güçlü bir kadın oturuyordu. Mr. Jane durumu ona anlattı. Kadın onu dinledikten sonra Mr. Jane eğer ben kabul ederse ona engel olmam dedi. Brothers'ın sessiz aşçısı kimseye danışmadan bütün eşyasını toplamış, Constance'a gelip yerleşmişti. Amacı para almak falan değildi. Ona sebebini sorduklarında rüyasında kendisine böyle emrettiklerini söyledi. Mr. Jane bu cevaba kahkahalarla güldü. Oğlunun bir gün kendisine bağlı bir hizmetçiye ihtiyacı olacaktı. Bundan iyisi de olamazdı. Mrs. Jane eşine, Harvey'i ben fazla veremiyorum. Bütün gün sizinle birlikte, kıskanıyorum doğrusu dedi. Harvey kısa zamanda şaşılacak derecede değişmiş. Onunla yapılacak işler hakkında konuşuyoruz. Gerçekten de Harvey babasını bir gölge gibi izliyordu. Babası ona hep yapılacak işleri anlatıyordu. Harvey bir ara babasına, baba doğduğum günden bu yana benim için ne kadar para harcadığınızı söyler misiniz diye sordu. Doğrusu bunun hesabını yapmadım ama aşağı yukarı 40 bin ile 60 bin dolar arası. Bugünden itibaren de koleji bitirinceye kadar yılda bana 8 bin dolara mal olmaya devam edebilirsin. O günden sonra yine benim kasamdan 40-50 bin dolar harcarsın. Annenden alacakların da ayrı. Bir de hizmetçin, bir yatın, bir çiftliğin olur. Etrafını bir sürü dal kavuk çevirir. Onlarla iskambil oynarsın. İşte bak, önümüzden bir örnek geçiyor, tıpkı bunlar gibi. Pırıl pırıl boyalı, lüks bir yat gemine giriyordu. İki delikanlı sırtlarında denizci elbisesi olduğu halde kağıt oynuyorlar, yanlarında iki genç kız gülüşerek onlara bakıyorlardı. Harvey kaşlarını çattı. Ben hiçbir zaman böyle bir yatın içinde gezmeyi istemem baba dedi. O halde şu andan itibaren senin yanına alıyorum oğlum. Ayda 10 dolara. Daha çoğunu hak etmedikçe bir sent bile fazla alamazsın. İşi bir ürün süpürerek başlayacağız değil mi? Biz vaktiyle hep bu yollardan geçtik. Fakat şimdi işimizi yaptırmak için adam tutuyoruz. Ben önce kazandıklarımı kaybettim. Tekrar kazandım. Ben insanların yönetmesini, kendi işlerimi yürütmesini çok iyi öğrendim. Fakat bilgili insanlarla uğraşamadım. Yaşadığım süre içinde çok şey öğrendim. Ama ne de olsa iyi bir eğitim görmedim. Ama şimdiye kadar ben bunun farkına varamadım baba. Varacaksın. Koleji bitirdiğin zaman bunu anlayacaksın. Planlı bir öğrenim görmek olanağına sahipsin. Bunun kadar değerli bir şey yok. Ülkemizde bir süre sonra hem iş hayatında hem de politika hayatında bilgili, kültürlü insanlar başa geçecektir. Sizler bunu göreceksiniz. 4 yıl daha kolej hayatı. Ben sanırım yatı, oda hizmetçileri olan hayatı seveceğim. Sen okuman için geçireceğin zamanı bankaya yatırılmış para gibi kabul et. Göreceksin. O zaman hem işinde daha başarılı hem de hayattan daha çok zevk alıyor olacaksın. Neyse cevabını yarın sabah söylersin. Şimdi yemeğe yetişelim. Mrs. Jane oğlunun değiştiğini fark ediyordu. Durmadan şımarıklık yapan, o sorumsuz çocuk gitmiş, yerine ağırbaşlı, sessiz bir delikanlı almıştı. İki erkek aranızda ne konuştunuz? Sadece konuştuk, Harvey dürüst bir çocuk. Mr. Jane oğluyla konuşurken bir şey öğrenmişti. Çocuk ne demir yollarına, ne orman, ne de maden işlerine ilgi göstermiyordu. Yalnızca babasının yeni aldığı gemilere karşı ilgi duyuyordu. Kısa bir süre geçtikten sonra bu işin yönetimi ona verilecekti. Fakat öncelikle 4 yıl kolejde okuması gerekliydi. Harvey sonunda kararını şöyle açıklamıştı. Yeni satın aldığınız gemilerin yönetimini ele almak istiyorum. Vakti gelince gemilerin yönetimini bana verirseniz buna karşılık ben de görevlerimi yapacağım. 4-5 yılımı kolejlerde, üniversitede geçirmeye razıyım. Hem bütün derslerimi iyi öğreneceğim, başarılı olacağım. Fakat tatillerde gelip gemi şirketiyle ilgili bütün şeyleri öğrenmeliyim. Mr. Jane, anlaştık dedi. Gereken şekilde eğitimini tamamlar ve 23 yaşından sonra bu işe başlayacağına söz verirsen gemileri sana bırakırım. Şirket senin olur. Ne dersin bu işe Harvey? Hayır baba, çok para getiren büyük bir şirketi paylaştırmak hatalıdır. Hem Disko aralarında kan bağı olan kimselerin birbirlerine dayanmaları gerektiğini söylüyor. Hem biliyor musun? Buradayız, pazartesi günü hareket ediyor. Bizim de gitmemiz gerekiyor. İşleri iki okyanus arasında bırakıp geldim. Bunlarla ilgilenmenin zamanı geldi artık. Harvey, fakat baba, Disko'yu geçirmeden gidemeyiz dedi. Pazartesi günü yakalalım. Ayrılık günü. Ve ayrılık günü gelmişti. Rıhtıma indiler. Buradayız rıhtımda bağlı duruyordu. Yaz için oraya gelenler kayıklara binmişlerdi. Harvey uskunanın içini görür gibiydi. Küçük uskunan gideceği için oraya çöküp ağlayabilirdi. Mrs. Trapp da sanki bir bebekmiş gibi onu avutmaya çalışıyordu. Böylece eski dostlar rıhtımda bağlı bulunan uskunaya atladılar. Harvey de uskunanın arka tarafındaki ipi çözdü. Disko dümeni geçerek bağırdı. Harvey, denizde öğrendiklerini unutma sakın. Sonra adamlarına döndü. Seren ve yan yelkenler fora. Rüzgar çıkmıştı. Uskunağa giderek hızlanıyor, rıhtımdan uzaklaşıyordu. Disko rıhtımda duran Harvey'e son bir kez daha seslendi. Seni tekrar göreceğimi umarım Harvey. Nedenini bilemiyorum ama seni ve aileni bugünlerde çok düşünmeye başladım. Uskuna artık sesi duymayacak kadar uzaklaşmıştı. Limanda bulunanlar onun uzaklaşmasını hayranlıkla seyrettiler. Mrs. Jane hala ağlıyordu. Mrs. Trapp onun omzuna elini koydu. Şşt güzelim, ikiniz de kadınız. Belki böyle ağlamakla azıcık rahatlarsınız. Fakat Tanrı ağlamanın hiç yararı olmadığını biliyor. Olaylar ağlamana neden olsa da boş yere ağladığını bilmelisin. Aradan birkaç yıl geçti. Amerika'nın öbür sahilinden gelen genç bir adam yapışkan deniz sislerinin arasından çıkarak döne döne bir tepeye çıkmakta olan yolda ilerliyordu. Yolun iki yanında çok güzel evler sıralanmıştı. Genç adam dönme demirden bir kapının yanında durduğu sırada başka biri atla içeriye girdi. Atın değeri $1000'ın çok üstündeydi. Cins bir atlı. Atın üstündeki adam kapının yanında duran adam kadar genç bir adamdı. Birbirlerini görünce sevindiler. Günaydın Ben. Günaydın Harvey. Nasılsın bakalım? İyi haberlerin var mı? Bu yolculuğun sonunda bana ikinci kaptanlık görevini verdiler. Ne yaptın? Üniversiteyi bitirdin mi? Bitirmek üzereyim. Şunu belirtmek isterim ki üniversite burada izin yanında bir hiç kalır. Buna inanabilirsin. Fakat gelecek sonbaharda tamamıyla işe başlayacağım artık. Yani bizim gemilerde mi? Başka nerede olabilir ki? Hele bir işe başlayayım sana göstereceğimden. O şirketi elime geçirdiğim zaman herkesin canını okuyacağım. Ben sevgiyle gülümsedi. Sen yeter ki gemiye gel. Ben bütün tehlikeye razıyım dedi. Harvey attan atlayarak kapıda ne duruyoruz içeri gelsene dedi. Ben bir telgrafı alınca beni çağırdığını düşünerek hemen geldim zaten. Fakat bizim doktor buralarda mı? Bir gün o deli zenciye de belalı şakalarına da dayanamayacağım artık. Onu birden usta bulacağım. Bu sırada burada izin eski aşçısı sisler arasından atı tutmak üzere çıkıp geldi. Harvey'in işlerine kendisinden başkasının bakmasına izin vermiyordu. Ben onun yönünü almak için sis bankdaki gibi yoğun değil mi doktor dedi. Fakat başına geleceğini anlayan siyah zenci ona cevap vermeye gerek görmedi. Ancak elini bunun omzuna koyup 20. kez onun kulağına fısıldadı. Efendi ya uşak, uşak ve efendisi ya da patronu. Sana söylediğim bu sözleri hatırlıyorsun değil mi Ben Trapp? Bunu burada izlerken de söylemiştim. Kitabın sonu 4 Şubat 2000.